Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, haftanın son gününde çözüm süreci diye başlayacağız. Çünkü neredeyse 3. yılına giren o çatışmasızlık dönemi çok kritik bir süreci daha geçirmek üzere. Neden böyle diyoruz? Çünkü Beşir Atalay bu meselede başından beri çok hassas bir isimdi. Şimdi aslında Yalçın Akdoğan'a devretti ama konuşunca dedi ki önemli açıklamalar gelecek. İyi haberler alacağız. Bu önemli tabii ama iyi haberler alacağız lafını hatırlıyoruz. 9 Mayıs 2009'da bundan 6 sene önce Cumhurbaşkanı Gül söylediğinde her şey toz pembeydi. Sonra Ekim'de Habur meselesi her şeyi sil baştan yaptı. Uzun bir aradan sonra yeniden başlamıştı bu süreç. Şimdi nereye gidiyoruz? Kandil'e bir heyet gitti. 21 Mart'a çok yaklaştık. Nevruz'da bir mesaj olacak mı? Silahlar bırakılacak mı? Böyle sorular var. Ne diyor? Kandil'e gidenler Kandil'i iknaya gidiyorlar. Peki Demirtaş ne diyor? Diyor ki bu 45 gün önce başlaması gereken şeyler başlamadığı için böyle sıkıntı oldu. Nevruz'da üçüncü kez Öcalan'dan bir mesaj henüz ortada yok diyor. Başbakan da geri adım atmıyor bu şeyden, iç güvenlik yasasından. Demirtaş bir bombalı tuzak demişti ama o hayır çıkacak önümüzdeki hafta diyor. Bir de şunu istiyor Başbakan Davutoğlu, silah meselesinde çabuk hareket edin. Bunları sizlere aktaracağız. Ertuğrul Kürkçü ile konuşacağız. Hem de gelişmelerin nasıl seyrettiği konusunda diğer notları sizlerle paylaşacağız. Evet, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis kontrol noktasına yakın bir çöp bidonunda patlama oldu. Bir polis yaralı. Vali de diyor ki gerçekten büyük şans eseri, bir facianın eşiğinden döndük. Bağlanacağız, öğreneceğiz neler olduğunu. Evet, bir polis sıkmak istemedi o gazı Antep'te ama diğer arkadaşı amirinden aldığı emirle ensesinden tuttu. Oradaki esnafa yöneltti o biber gazını. Orada bir de sanki parodi gibi, bir skeçteki polis şefi gibi bir isim vardı. İşte o görevinden alındı, açığa alındı, infial yarattığı için bu görüntüler. Evet, başbakanın Sivas'ta kongrede söylediği bir lafın ne anlama geldiğini sorgulayacağız. Çünkü dedi ki 93'te çözüm meselesinde Özal biraz yüklenince arka arkaya olaylar yaşandı. Uğur Mumcu'yu öldürdüler, arkasından Eşref Bitlis'i öldürdüler. Özal'ı da şüpheli bir şekilde kaybettik dedi. Eşref Bitlis dönemin jandarma genel komutanı, düşmüştü uçağa ama nasıl olur bir başbakan öldürüldü diyebiliyor ona, çünkü çok kuşkuluydu. Soruşturmalar henüz bitmedi ama genel hattıyla 22 yıl geçtiği için bir kenarda duran bir meseleydi. Bakacağız, o işin taraflarıyla konuşmaya çalışacağız. Evet, bugün laik bilimsel ana dilde eğitim diye sokağa çıktılar, protesto ettiler, boykot ettiler. Burada neler oldu onları aktaracağız. Devletin İstatistik Enstitüsü mutluluk anketi yapar her sene. Şimdilik o yayınlandı. Ve mutluluk anketi son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğumuzu gösteriyor. Çok enteresan bir konu. Belki siyasette de tartışmaya yol açacak. Çünkü 56.3'ü Türkiye'nin kendisini mutlu hissediyor. Bu rakam 61-62 şeklinde seyrediyordu son 5 yıl içinde. 2008 krizinden sonra düşmüştü, bu noktalara gelmişti. Çok önemli, Türkiye'nin %11.7'si kendisini mutsuz hissediyor. Bakacağız ayrıntılarına. Evet, arkasından Cengiz Erdil'in sesli dosyalarına bakacağız. Orada da farklı bir denizcilik müzesi kurmak için yola çıkan bir Mustafa Aydemir olayı var. Dünyanın en büyük amfora koleksiyonuna sahip, onun hikayesini dinleyeceğiz. Hemen başlıyoruz.
Radyo haberciliğinde yeni bir soluk diye çıktık yola.
Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım programa.
Her olayda tüm cephelere mikrofon uzattık.
Siz herkes biliyor bizim bayrakçı olduğumuzu.
Barbaros Bulvarı'nda çok yoğun bir çatışma çıktı şu anda.
Bir süre sonra kaybedeceğimizi aklımıza bile getirmeden havada bulduk Murat Öztürk'ü.
Önce bu 12 Mayıs'taki gösteri bir ilk mi senden öğrenelim? Şu anda da havadasın galiba.
Evet, hattımız kesildi. Hareket halinde olduğumuz için.
Sınır hattında yaralanan muhtar kurşun yağmurunu anlattı.
Bir bakıyorum, bir sıcaklık kolumda hissettim. Elime kolumu ben attım, attım kan geliyor.
Gün oldu, alevlerin arasından bildirdik.
Yaklaşık 80 hektardan bahsediyoruz. Bir alanı yandığımızda helikopter etim duyabiliriz.
Atilla Güner'le Akşam Postası.
Manşet.
Evet. Manşetimiz çözüm süreci dedik. O konuda gelişmeler var. Onlara bakacağız. Ne oluyor? Son dakika gelişmeleri. Demirtaş Bingöl'den önemli açıklamalar yaptı. Dediği şu. Yani 45 gün önce başlaması gereken ve eş zamanlı yürümesi gereken adımlarda hükümet gereken adımı atmadı. İddiası bu. Bu yüzden de biz şu anda istediğimiz noktada değiliz. Ama bunu aşmak için de yoğun bir çaba içindeyiz diyor Demirtaş. Bunlara bakacağız. Bunların içinden yeni gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Ama biz önce dilerseniz Başbakan Davutoğlu'nun bugün Sivas'ta yaptığı bir konuşmada gündeme getirdiği bir mesele var. Çözümle bağlantılı. Diyor ki Özal da 93'te çözümle ilgili bu barış ve kardeşlik meselesinde birkaç adım atınca çok değişik olaylar yaşandı. Burada da yaşamak şu anda da yaşatmak istiyorlar galiba bize dedi. Bir dinleyelim, buradaki önemli bir ayrıntının üzerine gideceğiz.
93'te aynen bugünkü gibi bir çözüm süreci çabası rahmetli Özal tarafından yürütülürken bir taraftan Uğur Mumcu öldürüldü. Arkasından Eşref Bitlis öldürüldü. Arkasından meşkuk bir şekilde Cumhurbaşkanı Sayın Özal vefat etti. Arkasından Madımak, arkasından Başbağlar provokasyonları yapıldı.
Evet, Eşref Bitlis dönemin jandarma genel komutanı çok önemli bir figürdü, önemli bir aktördü bu meselede. İşte onun o havadaki düşen uçağında hayatını kaybetmesi öteden beri çok tartışılır, çok konuşulur. Başbakanın da daha önce de kısmen söyledi ama burada vurgusu da çok kuvvetliydi. Böyle demesinde acaba bizlerin bilmediği bir meseleyi biliyor olabilir mi? Yoksa ortalama bir vatandaşın ön sezisi ya yaklaşık bir kanaat sahibi olması şeklinde mi söyledi bunu bilmiyoruz. Ama Sayın Tarık Bitlis attığımızda rahmetli Eşref Bitlis'in oğlu. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Tabii bu meselede yıllardır çalışıyorsunuz, duyarlılığınızı biliyoruz, sizle de konuştuk. Ne diyorsunuz Sayın Başbakan'ın bu sözleriyle ilgili?
Tabii söylenecek bir şey yok. Sayın Başbakan zaten kendisi ikinci defa Diyarbakır mitinginde de aynı konu geçmişti. Kendisi bu konuda söylenecek en enteresan şeyi söylemiş. Son aşamada bunun hani vatandaş olarak mı söyledi, böyle bir sizin yorumunuza da katılmıyorum. Başbakan söylediğini başbakan olarak söyler.
Değil mi?
Diye düşünüyorum. Hı hı. Yani benim başka bir yorum yapmam bile gereksiz bence.
Peki o zaman şunu soracak dinleyenler, soruşturma ne aşamada? Yani 20...
Soruşturmanın aşaması devam ediyor biliyorsunuz. Bu şeye uğramıştı. Zaman aşımına uğramaması için bir çaba oldu ve zaman aşımından kurtuldu. Şimdi soruşturma devam ediyor. Muhtemelen oradan devam edecektir. Yani değişen, şu anda değişen bir şey yok ama başbakanın bir ifadesi tabii ki çok enteresan.
Enteresan. Savcılar açısından da tabii yani resmi bir yazıyla siz ne biliyorsunuz diye sorulmaz herhalde, bilmiyorum ama.
Değil yani.
Evet, ama yani sizlerin de avukatları var, bu meselenin takipçisi olan sivil toplum kuruluşları da var. Belki talep şu olmalı Sayın Başbakan.
Her şeyden önce evet. Türkiye'deki vatandaşlarımız var. Türk halkı bunu takip ediyor.
Evet.
Zannederim bu sonuçlara da Türk halkı duyarlıdır.
Doğru, doğru. Bence o zaman şöyle bir yayın yaparak biz de bunu başlatalım istedik. Yani Sayın Başbakan, bizlerin bilmediği ne biliyorsanız lütfen bunu yargıyla paylaşın. Bu mesele önemli demek gerekiyor herhalde.
Bence tersi daha mantıklı. Muhtemelen bunu araştıran yargı sistemi bu konudaki verileri Başbakan'a sunmuş olması lazım ki ya da yani bu işin bu verilerin resmi bir şekilde olmuş olmasından yola çıkmaktan başka bir yol göremiyorum ben bu söylerlerden sonra.
Aa, bu tabii bu dediğiniz daha önemli, mutlaka daha
önemli.
Hayır,
önemli değil, mantıklı değil mi? Yani eğer başbakan böyle bir şey söylüyorsa, eğer savcılık bunu bilmiyorsa zaten oraya ulaşmıştır. Tersten gidelim, savcılıkta doğru. Böyle bir şey varsa başbakana ulaşmış olması gerekir. Bunun haricinde bir mantık olamaz diye düşünüyorum.
Anladım. Hissiyatla, kanaatla olmaz diyorsunuz yani.
Bence olmamalı yani. Hele hele yani benim böyle bir şansım zaten yok.
Anlıyorum. O zaman yani ne denir? Hukuk içinde hakikaten bu söylenen laf havada kalmasın. Biliniyorsa ya düzeltilir ya da böylesi de gereği yapılır diye düşünüyoruz biz de. Sayın Tarık Bitlis, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, şimdi çözümle ilgili görüşmelerimize devam edelim biz. Röportajlarımız olacak, ayrıntılar var, bantlar var. Önce Davutoğlu'nun bugün bir çağrısı var, ondan söz edelim. Dedi ki tam da silah bırakma meselesi çok tartışılıyor, orada mı bir pürüz var 21 Mart'a, Nevruz'a kadar? Bakın Sivas'ta bugün Davutoğlu HDP'ye nasıl çağrıda bulundu?
Özellikle de HDP ve onunla irtibatlı bütün çevrelere sesleniyoruz. Silahlı bütün unsurlar bu topraklardan çekilmeli ve şiddet dili derhal terk edilmelidir.
Evet, böyle söylüyor. Beşir Atalay NTV'nin konuydu. Ona da soruldu. Ne oluyor? Bir trafik yoğunlaşması var. Çeşitli konularda iddialar var. Acaba bir sıkıntı mı var? Yoksa silah bırakma meselesinde 21 Mart'tan önce bir açıklama mı olacak? 15 Şubat'ın özel bir önemi var mı? Bunlar konuşuluyordu. İşte NTV'deki röportajdan Atalay'ın söyledikleri.
Çözüm sürecinde son haftalarda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bu hafta özellikle. Önemli mesafeler alındığında hepimiz görüyoruz. Önümüzdeki günlerde herhalde önemli açıklamalar gelecek. Ama verimli gittiğini görüşmelerin ve şu günlerde iyi haberler alacağımızı hepimiz bekliyoruz, biliyoruz. Ana yol haritasının ötesinde bir şey söz konusu değil. Devletin, hükümetin yapacağı şeyler gelecek ama o tabii biraz daha belki zaman isteyecek. Yani eve dönüşle ilgili düzenlemeler bizim yol haritamızda o son safhadır. Seçimden önce neyin yetişeceğini bu çalışmaların ayrıntıları çıktığında hepimiz göreceğiz doğrusu.
Evet, bu meseleyle ilgili şimdi görüşlerini almamız gerekiyor. Sayın Ertuğrul Kürkçü'nün Mersin Milletvekili HDP'nin. Merhaba Sayın Kürkçü, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bu meseleyi zaman zaman böyle virajlar alınıyor. Bazen umutsuzluğu pompalıyor. Bazen de her şeye rağmen bunlar olacak zaten. Vardı hesapta diyenler de var. Ne diyorsunuz bugün itibariyle? Bir hareketlilik var. Bir 21 Mart'a doğru bir takvimde bir sıkışıklık mı var? Sizin görüşlerinizi rica edeceğiz.
Ben doğrusu hükümet cephesinden gelen bu beklenti yaratan açıklamaların nereye dayandığını çok iyi biliyorum ve böyle bir beklentiyi yaratacak hangi gelişmeye dayandıklarını da görmüyorum. İki nedenle en son görüşmeden evvel Sayın Öcalan'ın açıkladığı bir çözüm çerçevesi vardı ve bu çözüm çerçevesinin bir müzakere temeli olarak hükümet tarafından benimsendiği ve algılandığı, görüldüğü takdirde müzakere düzenine geçileceğini ve bu müzakere çerçevesinde senkronik yani aynı anda atılacak adımlarla bir yeni yürüyüş doğrultusu ortaya çıkacağını söylemişti. Şimdi kritik nokta burası. Öcalan'ın ortaya koyduğu müzakere çerçevesi konusunda hükümetin ne dediğini bilmiyoruz. Hükümetten bu konuda şu ana kadar açık bir kabul ya da açık bir red gelmedi. Öyle olduğu için bir müzakere konumuna tarafların yerleştiklerini söyleyebilmek için çok erken. Fakat hükümet cenahından işte ümitli beklentiler, ümitli açıklamalar konusunda kimi beyanlar geliyor. Ben doğrusu bizim heyetimizden bu yönde bir yeni durum ifade edecek olan bir bilgi almadım. O nedenle bu yaklaşımları büyük bir ihtiyatla karşılıyorum. Hükümetin esasen seçimlere doğru giderken hemen hemen topluma vaat edecek hiçbir demokratik imkanı, bir açılım çerçevesi olmadığı için bu konudaki bazı beklentileri şişirerek bu alanı doldurmaya çalıştığını düşünüyorum. Daha somut olarak söylersem, hükümetin şu an için topluma vaat ettiği en önemli demokratik açılım bir antidemokratik iç güvenlik yasası. Yani şu ana kadarki yurttaşların devlet karşısında kazanmış oldukları bütün düşünce ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü, polisin karşısında yurttaşların hakları, merkezi otorite, valiler, kaymakamlar karşısında yurttaşların hakları konusunda kazanım sayılabilecek ne varsa bunları elinden alan bir iç güvenlik yasası var ortada. Yani ve bu iç güvenlik yasası ortada dururken nasıl olacak da örneğin Kürt halkı, örneğin biz geleceğe ümitle bakacağız ve bu ümidin sonucu olarak da daha önce atılmamış adımlar atılacak. Ben o açıdan eldeki somut durumdan hareket etmenin en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Bu iç güvenlik paketi toplumun gündeminde oldukça bir açılım siyaseti izlenebileceğine dair bir işaret görmüyorum. Bunun dışında tabii ki Sayın Öcalan ve KCK yönetiminin süreçle ilgili tutumlarını deklare etmelerini beklemeliyiz. Onlar ne diyecekler? Bu konuda henüz elde bir veri yok. Sonuçta diyeceğim şey, bizim heyetimiz vasıtasıyla süreçten elde ettiğimiz bilgiler bir yeni sıçrama anına geldiğimize dair bize bir işaret, bilgi sunmuyor. Karşı karşıya kaldığımız mesele HDP olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerek iç güvenlik yasası, gerekse getirdiği diğer torba yasalar vasıtasıyla bütün yurttaşların, kadınların, emekçilerin, hükümetinkinden farklı inanç sahiplerinin hak ve hayatlarını daraltan, kısıtlayan bir dizi hamle ile meşgul olduğudur. Bu şartlar altında iyimser bir beklenti içinde olmamızı gerektiren bir şey yok. Fakat çözüm sürecinin devam etmemesi bu açıdan bir risk altında da değil bence. Şu açıdan çözüm süreci bir stratejik tercih. Burada hükümetin iç siyaseti bakımından geliş gidişler, iniş çıkışlar olabilir ama masada kalmaya ve bunları müzakere etmeye kararlı Halkların Demokratik Partisi. Bu çerçevede Öcalan ve Kandil'in de daha farklı bir tutumu olmadığı için, yani şartların olumsuz seyretmesi ya da bir duraksama olması müzakere doğrultusundan sapmamız için bir gerekçe değil. Hükümeti yeniden tutarlı bir siyaset izlemeye davet etmek, bunun için mücadele etmek, öte yandan da devlet ile müzakere zeminini açık tutmak ve bunların hepsi bir arada yapılabilecek şeyler. Bu karmaşık denklemin içinden hükümetin seçerek yarattığı bir iyimserlik beklentisi doğrusu bizim açımızdan temkinle karşıladığımız bir durumdur. Durumu izliyoruz, sonuçları da göreceğiz.
Anladım. Peki Sayın Ertuğrul Türkçü, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun efendim.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Olayın içinde. Olayın içinde.
Evet, bu meseleler konuşulurken başbakan diyor ya, böyle bazı provokasyonlar olur, o endişeyi yaratmıştı. Bu da Suruç Mürşit Pınar yolu üzerinde bir patlama oldu. yaralı polis de var. Vali de çok vahim bir durumdu, bu ucuz atlatıldı dediğine göre hemen oradan bilgi almamız gerekiyor. Sayın Zuhal Ekmez, Suruç Belediye Eş Başkanı, merhabalar, iyi akşamlar.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Evet, ne diyorsunuz, nedir efendim olay, nasıl yani planlanmış bir şey olduğu belli de nasıl yorumluyorsunuz, oradan gelen bilgiler nedir, durum normal mi?
Şimdi şu anda durum normal. Hani hala biraz öncesine kadar bomba inceleme ekipleri çalışıyordu açıkçası olayı aydınlatmak açısından. Hı-hı. Yani bizim de çok bir bilgimiz yok ama polis kontrol noktasında, bu bizim Aril Mirhan Çadır kentine yakın olan Urfa'dan işte Aligör yolu üzerindeki bölgede polisin sürekli kontrol ettiği hani bu noktada gerçekleşti, evet, olay. Bu Kobani sürecinin başlamasıyla birlikte, yani yaklaşık 5 ayını dolduran bir süreçtir. Orada bir kontrol noktası oluşturulmuş durumda. Ve genelde araçlar durdurulup kontrol edilir. Bu da biraz bir soru işareti oluşturuyor tabii insan kafasına. Sürekli polisin durduğu bir yerde o bomba oraya nasıl yerleştirilmiş açıkçası. O da bir soru işareti ama yani olay hakkında yorum yapma noktasında
tabii,
da hani
çok
net bilgiler olmadığı için biraz erken ama hani Suruç'ta bundan öncesinde de bir olay gerçekleşti yaklaşık bir ay öncesinde. Yine bir çöp konteynerine işte tüpten yapılmış bir bomba yerleştirilerek patlatıldı. Hani neyle ilgili olduğunu çok bilemiyoruz açıkçası. Biliyorsunuz Kobani sınırındayız. Çok olağanüstü durumlar yaşıyoruz. Evet. İşte öyle, Kobani'de öyle. Yani her tarafta bir IŞİD teröristlerinin bulunma durumu söz konusu. Nitekim kendi sitelerinden sürekli bir şeyler yayınlıyorlar, tehdit fari. Suruç'ta da IŞİD çetelerinin olduğunu düşünüyoruz biz açıkçası. Hani onlar tarafından mı yapıldı, bir provokasyon geliştirmeye yönelik bir çabanın olduğu görülüyor. Çadırkent'e yakın olması da insanın kafasına bir soru işareti oluşturuyor açıkçası.
Kobani'ye dönüşler var mı Zuhal Hanım? Kobani'ye dönüşler oluyor mu? Yani Türkiye'ye geçenler.
Dönüşler oluyor. Dönüşler oluyor. Ben kendim iki kere Kobani'ye gittim ve her çıkışta 50'ye yakın genç ve orta yaşlı insanın orada olduğunu gördüm. Daha çok böyle köylüler dönüyorlar çünkü 200'ün üzerinde köyün özgürleştirilme durumu var. Oraya yerleşip tekrar hani olur da bir saldırı olursa orayı korumaya yönelik dönüşler var ama ailelerin dönüşleri şu an gerçekleşmiyor. Çünkü Kobani'de bir su ve kanalizasyon sisteminin tamamen çökme durumu var ve doğu tarafı tamamen yıkılmış. Yani çok az sayıda evin sağlam kalmasından kaynaklı aileler şu anda dönemiyorlar ama herkes de dönmek için istekli. Anladım. İnşaadan sonra dönüşler tamamen gerçekleşir.
Anladım. Peki, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Suruç Belediyesi Eş Başkanı Sayın Zuhal Ekmez. Sağ olun efendim, iyi akşamlar.
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Dünyadan.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın yakınında bir yerde Meksika'dan Washington'a, Beyaz Saray'a parmağını sallayarak eleştirilerde bulundu. Hep der yani, ey CHP, ey Aydın Doğan, şimdi de ey Başkan Obama diyor. Niçin? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Carolina'da 3 Müslümanı katletti komşusu. O meselede İslamofobi etkisinin olduğuna dair haberler var. Medyada da çok sınırlı yer buluyor. İşte Obama bu konuda niye konuşmadı diye Erdoğan'ın bir tepkisi var. Birlikte dinleyelim.
Ben Sayın Obama'ya sesleniyorum. Neredesin başkan diyor. Biz siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz. Tavrımızı ortaya koymak zorundayız. Eğer siz bu tür bir olay karşısında sessiz kalırsanız dünya da size her zaman sessiz kalacaktır.
DAEŞ bir terör örgütü olarak ortada da. Bu 3 tane annesi babası Amerikan vatandaşı, hepsi Amerikan vatandaşı, bir terörist geliyor bu 3 kişiyi öldürüyor. Şimdi ben soruyorum, Sayın Obama niye susuyorsun?
Evet, bu önemli bir çıkış diye kayda geçecek. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Türkiye'de görülen cumhurbaşkanları başka bir ülkenin cumhurbaşkanına niye sessiz kalıyorsun diye pek adetten değildir, böyle söylemezler. Burada canı yanmış insanların sesi olduğunu varsayıyor Sayın Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bu yönde bir çıkışta bulunuyor. Tabii bunu Beyaz Saray sözcüsüne sorduklarında da nasıl bir cevap gelecek Onu birlikte göreceğiz.
Ben antisemitizm insanlık suçudur dediğim zaman kimsenin daha sesi çıkmamıştı bu konuda. Fakat İslamofobyanın da bir insanlık suçu olduğunu ilan etmelerinin gerektiğini söylediğimiz zaman buna öyle yaklaşmadılar. Efendim işte karikatürmüş. Ne oldu? Papa bile ne yaptı? O bile sinirlendi. Birisi benim anneme hakaret etse yumruğu vurur, tokatlarım düşürürüm dedi. Artık burada 20 ülkede mi karar kılacağız? Bu 20 ülke sürekli bir rotasyona tabi tutulmalı. Ve her ülkeye faraza 10 yılda bir sıra gelmeli. Onun için diyorum dünya 5'ten büyüktür.
Gözden kaçmasın.
Evet, bugün eğitimle ilgili bir boykot kararı vardı, uygulamaya konuldu. Türkiye çapında gözaltılar var, eylemler var, gaz var, itiş kakış var, milletvekilini gözaltına almaya dönük girişimler oldu. Evet, yani İzmir'de o dikkat çekiciydi çünkü nerede toplandılar, bir basmane meydanında konakta bir toplanma hali oldu. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın oğlu gözaltına alınıyor. Arkasından Musa Çam'ı da gözaltına almak istiyor polis, izinsiz gösteri diye, ama o kendisini tanıtınca bırakılıyor. Sonra oğlu da bırakılmış. Tabii gözaltına alınanlara desteğe giden Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları gözaltına alınıyor. Bir hayli itiş kakıştan sonra bugün tomaların su sıkması, 25'i buluyor gözaltılar deniyor ama daha fazla. Birleşik Haziran Hareketi çağırdı, bazı Alevi dernekleri ve Eğitimsen çağırdı insanları. Laik ve bilimsel eğitim okul boykotunun çerçevesi böyle konuldu. Genelgeyle yasaklanmıştı valilikler. Bunların izinli olanlarına zaten rastlanmadı. Çok sınırlı sayıda izin verilen var. Onun dışında İstanbul'un da Kadıköy yakasında, İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Şişli'de ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek protesto gösterileri yapılıyor. Ve bunlarla ilgili disiplin işlemi yapılacağına dair açıklama zaten yapılmıştı. Ama sonunda mesajlarını vermiş oldular.
Radyo haberciliğinde yeni bir soluk diye çıktık yola.
Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım programa.
Her olayda tüm cephelere mikrofon uzattık.
Siz herkes bilir bizim bayrakçı olduğumuzu.
Barbaros Bulvarı'nda çok yoğun bir çatışma çıktı şu anda.
Bir süre sonra kaybedeceğimizi aklımıza bile getirmeden havada bulduk Murat Öztürk'ü.
Önce bu 12 Mayıs'taki gösteri bir ilk mi? Senden öğrenelim. Şu anda da havadasın galiba.
Evet, hattımız kesildi. Hareket halinde olduğumuz için.
Sınır hattında yaralanan muhtar kurşun yağmurunu anlattı.
Bir bakıyorum, bir sıcaklık kolumda hissettim. Elime kolumu ben attım, attım kan geliyor.
Gün oldu, alevlerin arasından bildirdik.
Yaklaşık 80 hektarda bastık. Bir alanı yandığımızda helikopter etim duyabiliriz.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Halkın Gündemi.
Efendim, Türkiye'de istatistiği yapan kamu kurumu vardır. Türkiye İstatistik Kurumu. Buradan gelen, biliyorsunuz, enflasyondan tutun da TÜİK'in yaptığı her mesele önemlidir. Bir de mutluluk, yaşam memnuniyeti araştırması var. Yaklaşık 12 yıldır yapılıyor. Burada da en son veriler açıklandı. Şöyle söyleyelim girişte. Mutlu olduğunu söylüyor insanlar bu ankette. Türkiye çapında örnekleme, Türkiye nüfusunu verecek şekilde ayarlanmış, öyle yapılıyor. Bugün itibariyle 2014'ün rakamlarını biliyoruz. Nedir bu? Mutluyum diyenler %56.3. Yine Türkiye'nin yarısından fazlası. Ama bir önceki yılda bu 3 puan daha fazlaymış. 59'muş. Mutsuz olduğunu beyan edenler de 11.7'ymiş. Bunlar direkt mutsuzum diyenler var. Bir de çünkü ortada bir yerde işte en mutluyum en mutsuzum bazen diye onları ayırıyorlar. 11.7'si tek kelimeyle mutsuzum diyor. Bu da işte yaklaşık bir puan artmış. Kadınlarda mutluluk oranı bir puan düşmüş. 61.9'dan 60.4'e 1.5 puana düşmüş. Erkeklerde de 56'dan 52'ye 4 puan. Erkekler daha umutsuz. Mutluluk konusunda daha karamsar. Yaşlara bakarsak en yüksek mutluluk oranı kimde? Tahmin edin %62.8, 63'e geliyor. 65 yaşı ve üzeri gruplar. Yani onlar daha huzurlu, tevekkül halindeler. En düşük mutluluk nerede? %51.5 ile. Onlar da tam orta yaş grubu. 45-54 yaş arası çok didinmişler, etmişler, uğraşmışlar, gelmişler, bir şeyler yapmışlar, işler kotarıyorlar. Ama diyorlar ki yok ya olmadı, çok mutlu değiliz. Peki, Adalet ve Kalkınma Partisi yıllarını tarif ettiği için 2003'ten 2014'e ne var? Onlara şöyle bir hızlıca bakacağız. İkiye ayıracağım ben. Şöyle geliyor 2003'te iktidara 59.6 mutluluk. Yani Türkiye'nin %59.6'sı ben mutluyum diyor. 33'ü idare eder diyor. 7.3'ü de mutsuz olduğunu söylüyor. Mutsuz olduğunu söyleyenler en az noktada. Çünkü yeni bir iktidar gelmiş, rüzgar esiyor. Mutsuzluk gerçekten açık ara en düşük nokta burada. Sonra bir yıl sonra 58'e düşüyor mutlular. Mutsuzlar da 29, pardon ortada duranlar 29, mutsuzum diyenler 12'ye çıkıyor. Yani 5 puan artmış. Sonra 57.6 mutsuzluk, 57.8 özür diliyorum. 57.6 mutlu, 57.8 2006, 2007 60.2 çok yüksek bir seviye. 2008 krizi başlıyor, 55.8'i Türkiye'nin mutluyum diyor. En düşük noktayı görüyoruz 2009'da. Yani o büyük krizden sonraki yıl 54.3'ü yalnızca mutluyum diyor. 14.6 da mutsuzum diyor. Sonra yeniden 2010'da bir yükselme var. Refah yeniden herhalde işaretler onları mutlu ediyor. 61.2'ye çıkıyor mutlular. Sonra 2011'de 62.1 ile gördüğü en zirve, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin en mutluyuz diyen insanlar 2011'de mevcut. 61'e düşüyor 2012'de, 2013'te 59'a ve 2014'te de 59.56.3'e düşüyor mutsuzların oranı. İlginç, siyaseten de dikkate alınması gereken veriler bunlar. Çünkü gelecek kaygısı, o anki mutluluk, mutsuzluk. Biraz daha mesela geçen yılın alt verilerine girelim isterseniz. Bireyleri en çok ne mutlu ediyor onu soruyorlar. Diyor ki 13.4 ile çocuklar. 73.3 ile aile mutlu ediyor. 13.4 çocuklar. %5 eş, %3 anne baba. Böyle nedenleri var. Sağlık mesela, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini söylüyorlar 68.8 ile. Eğitimli insanlarda mutluluk düzeyi daha fazlaymış. Yüksek öğretim görmüşler mesela 60.2, 57.6 ile ortaokul bitirmeyenler, %55 ile ilk öğretim ve ortaokullar, bunlar mutluluk açısından fazla mutluyum diyenler. 73.8'i kendi geleceklerinden umutlu. Bu da ilginç. 2013'te %77'ymiş bu. 73.8'e düşmüş. Geleceğimden umutluyum. Yani 4 puan düşüş önemli. Kadınlar 2013'te 77.5, kendi geleceğimden umutluyum diyor. Şimdi 2014'te de 74.7'ye düşmüş. Bu nerede yapılıyor? Dediğimiz gibi 18 ve üzeri yaş gruplarından yapılıyor. 7.984 kişiyle yapılmış bu anket. Bunu da not edelim.
Atilla Güner'le Akşam Postası.
Radyo haberciliğini hayatla buluşturan program.
Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım programa.
Haber için çıktık yola ve hep hayatın içinde olduk.
DNS nasıl değiştirir diye pankartlar atmıştık.
Evet. Acıyı, kederi yaşayanların yanındaydık.
Türkiye'de insan hayatı maalesef çok değersiz.
Sözü olan herkese platform olduk.
Bunu Fenerbahçe'de istiyoruz, Etiler Levent'te istiyoruz.
Takipçi olduk, merak ettik.
Ne oldu, davada bir ilerleme var mı?
Ne oluyor?
Evet.
Nasıl?
Bir şekilde.
Neden?
Burası önemli.
Çok enteresan.
Yani ancak hem...
Bunları konuşmamız lazım.
Herkese soruyorum.
Soğuk oluyor.
Hepimizin başına gelebiliyormuş.
Türkiye konuşuyor.
Öğrenmiş oldum.
Pek de fena olmaz.
Zarar görüyor.
Kusura bakmayın.
Evet, Türkiye konuşuyor diye yeni bir bölümümüz olacak bundan böyle. Neden bu lafı seçtik ve neden Türkiye konuşuyor diyoruz? biraz şu ihtiyaçtan oldu. Efendim artık herkes, bir bakın çevrenize, kendi gazetesini okuyor, kendi internet sitesine bakıyor, kendi televizyon kanalını izliyor, kendi arkadaş grubuyla oturuyor, konuşuyor, sohbet ediyor. Yani bizim algılarımızda kendi dünyamız, kendi tercihlerimiz, değerler sistemimiz ve onun getirdiği evren yalnızca hakim oluyor. Eskiden pek böyle değildi. Başka konulara değinilirdi, başka görüşlere merak salınırdı, açılırdı, onların kitaplarına, dergilerine bakanlar olurdu. Yani reddettiğim bir yaklaşım biçimine bile neden reddettiğimi anlamalıyım diye karşı taraf olarak tanımlanan görüşlerin de ne olduğuna dair araştırma yapılırdı. Yani kafadan atmakla değil de ben istemiyorum, beğenmiyorum, reddediyorum derken neyin için ettiğinizi de bilirdiniz. Şimdi biraz öyle değil, ben bunları istemiyorum, ben işte şunu mu okuyacağım, buradan bunu dinleyeceğim, Twitter'da bunları dinleyeceğim, bunları izleyeceğim, bu televizyon kanalını izleyeceğim derken zaten apartmanda da hani böyle kimseye selam vermeden çıkan insanlar olduk. Başka insanların hayatlarına dokunamaz olduk, onları dinleyemez olduk. O açıdan geldik, biz de dedik ki her şeyi konuşalım, Türkiye'nin her yerinden insanlara bağlanalım. Hani bizim ihmal ettiğinizi düşündüğümüz o açıklarınızı da kapatmış oluruz belki de. Herkesin hayatından bir şeyler öğrensek fena mı? Nerede durursa dursun, neyi düşünürse düşünsün. İşte böyle dedik ve şimdi gidiyoruz Gümüşhane'ye. Gümüşhane'den sizi Fatih Tanrıkulu ile tanıştıracağız. Bakalım neler konuşacağız. Fatih Bey merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar.
Merhabalar Atilla Bey, iyi akşamlar.
Çok teşekkürler. Evet, siz, ben şu kadar bir giriş yapacağım. Ziraat Fakültesini bitirdiniz. Tarla Bitkileri bölümü ziraat mühendisi oluyorsunuz artık değil mi bu mezuniyetle? Ve iş arıyorsunuz, işte Türkiye'nin istatistikleri az önce okuduk ya, onu zaten çok net söylüyordu. Üniversite mezunlarının %25'i iş bulamıyor. Siz de onlardan birisiniz. Nasıl oldu, ne zamandan beri, nasıl bir çaba harcıyorsunuz?
Doğrudur Atilla Bey, 2001 yılında mezun oldum, eşim de ziraat mühendisi. Beraber işte 2004 yılında bir evlilik gerçekleştirdik. Gümüşhane'deyim. Gümüşhane'de ikamet ediyorum. Yani daha doğrusu daha önce Samsun'da ikamet ediyordum. Ailevi durumlardan dolayı Gümüşhane'ye gelmek zorunda kaldık. Gümüşhane'de şu anda işsizim. Ailemi geçindirebilmek için domuz kullanıyorum.
Peki bir dakika. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Fatih Bey, hem de buradan bir ders çıkaralım. Ne olduğunu anlayalım. Şimdi siz okurken üniversite yılları kolay mı geçti? Yani insan yüksek öğrenim görürken ailesinin desteği lazım, şehir değiştiriyorlar bazıları, yani kolay değil. Bir o 4 yılın hikayesi neydi? Okumak için aileniz de bir katkıda bulundu mu? Çalışıyor muydunuz? Yoksa ne hayal ediyordunuz? Biraz o yıllara gidelim.
Tabii ki ailemin desteğiyle okudum. Yani okumak kolay değildi. O dönemlerde de kolay değildi. Hatta yani başladığımız ilk bir ay içerisinde belki de okulu bırakmayı bile düşündüğümüz zamanlar oldu. Hı hı. Kolay bir süreçten geçmedik. Zor bir dönemdi. Okuduk. Yani babam devlet memuru. Bir devlet memuru çocuğu olarak okumak da kolay değildi. Yani maddi sıkıntılarla da okuduk. Tabii ki bir hayalimiz vardı. Yani gelecekte ziraat mühendisi olmak, belki bir devlet memuru olmak. Ama yani okulda bittikten sonra bu hayallerin hepsi bitmiş oldu. Yani çünkü herhangi bir şeyimiz olmayınca, bir atama olmayınca özel sektörde de çalışmak şey değil, kolay değil. Yani tabii ki. Ama bütün aileler bitmiş oldu okulla beraber.
Peki, şimdi mezun olduk. Siz kamuda mı çalışmak istediniz? Yani sınavlara mı girdiniz?
Ya kamuda da tabii ki çalışmak istedik. Ama yani o bizim ilk zamanlar kamu için şey istemiyordu, KPSS istemiyordu. Ama daha sonra KPSS şartı ortaya çıktı. Ama ben de özel sektörde çalıştım. 7-8 yıl kadar özel sektörde çalıştım. İşte ailevi durumlardan dolayı da tekrar Gümüşhane'ye dönmek zorunda kaldım. Ben 5-6 yıl kadar Samsun'da özel sektörde çalıştım.
Anladım. Gümüşhane'de demek ki bu konuda, yani ziraat mühendisliğine verecek iş mi yok? Yoksa mesela vardı da siz yani o hakkınızı kullanamadınız mı? Görüştünüz, ettiniz?
Şöyle, Gümüşhane bilmiyorum, belki coğrafi konumu açısıyla, coğrafi şartları itibariyle tarıma çok elverişli bir bölge değil.
Evet, evet.
Yani böyle olunca yani kendimiz özel bir zamanında, hatta 2006 yılında eşimin adına burada ilaç bayiliği falan da kurduk. Yalnız tabii ki herhangi bir ekonomi getirisi çok iyi olmadığı için kapatmak zorunda kaldık. Yani çünkü Gümüşhane'nin şartları belli. Evet. O bir bahçeleriyle tarım yapılmaya çalışıyor. Bu da bir mühendis aileyi geçinmek için yeterli değildi. Bunu kapatmak zorunda kaldık. Daha sonra da işte 2006 yılından sonra Samsun'a göç ettik. Özel bir şirkette çalışmak için. Orada çalışıyordum. Ya işte ailevi durumlardan dolayı da tekrar Gümüşhane'ye göç yaptık.
Şimdi yani ne yapıyorsunuz? Şu anda en son ne yaptınız? Bir servis minibüsü mü kullandınız? Ne yaptınız?
Hayır. Gümüşhane şehirden üniversiteye çalışan otobüs attılar. Otobüs şoförü yapıyorum. Otobüs kullanıyorum şu anda.
Devam ediyorsunuz bu işe. Değil mi şu
devam
anda?
Ediyorum. Yalnız şu anda da yani devam edemiyorum. Niçin devam edemiyorum? Kullandığım araç kooperatif aracı. Öğrenci olmadığı zaman bizim araçlar çalışmıyor. Çalışmadığı zaman da boşuz. Şu anda hala mesela okullar açıldığı halde hala araçlarımız kullanılmıyor. Yani çünkü kooperatif aracı. Kooperatif aracı ihtiyacı olduğu zaman aracı çalıştırıyor. Şu anda hala araçlar çalışmıyor. Ben de çalışmıyorum.
O zaman gelir de yok değil mi? Yani oturduğunuzda çalışmayınca gelir
yok. Tabii ki yok. Yani çalıştığımız zaman yani yemeğe ile çalıştığımız için çalışmadığı zaman yemeğe de yok.
Yok. YÖMİ'ye mesela bir aya tempolu çalışılsa ortalama ne düşüyor bir ay? Ne kadar bir gelir elde etmek mümkün?
Şöyle söyleyeyim, 30 gün full, ortalama 15 saat çalışıyorsunuz. 30 gün full. Yaklaşık 1500-1600 lira bir gelir oluyor. Yani 15 gün, günlük 15 saat çalışıyorsunuz 30 gün. Yani günlük 15 saat 30 gün ortalama 30 çalışıyorsunuz. Ve 1500-1600 lira gibi bir geliriniz oluyor.
Anladım. O zaman yani bir gelir kaynağı olarak görüyorsunuz. Eşiniz çalışıyor mu?
Eşim de hanımı yok. Eşim de çalışmıyor. Zaten yani evlendik, çocukluğu falan derken o da çalışmıyor. Doğru.
Kaç çocuk var?
İki tane çocuğumuz var.
Onlar okullu oldular mı? Okula da gidiyorlar mı?
Tabii ki. Oğlum 10-11 yaşında. Kızım da 4-5 yaşında şu anda. İşte kız ana sınıfa gidiyor. Oğlan 4. sınıfta.
Peki yani bir aylık bütçeyi yapmak için hakikaten çocuk da okutunca ev kira mıydı, yok ev kendinizin?
Ev kendimizin zaten yani belki tek tutunur dalımız o ama ne olursa olsun yani nihayetinde bir evin masrafları, sabit masraflarımız var.
Tabii. Ne mesela yani Gümüşhane'de yaşamak için hakikaten en az bir 1500 lira girmesi gerekir değil mi eve, yani öyle mi düşünüyorsun?
Tabii ki girmesi gerekir. Şu anda evim doğalgazlı. Aylık 400-450 lira doğalgaz ödüyorum sadece.
Oo, zaten bir kalemde yani, üstte biri gibi.
Burası kış memleketi, soğuk memleket.
Tabii.
Yani sadece 400-450 lira aylık doğalgaz masrafımız var. Gerisini neredeyse size söyleyeyim.
Doğru.
Yaklaşık 405 liradan mutfak masrafı oluyor. Zaten bunun 1000 lirası bu şekilde gidiyor.
Enteresan. Yani neden enteresan? Yüksek öğrenim görüyorsunuz, o kadar emek veriyorsunuz. Tamam, yani buradan edindiğiniz tecrübeyle bir oraya bir katkınız olabilir, kente bir katkınız olabilir. Bu eğitimin, bu bilginin de size bir dönüşü olabilir ama bunların hiçbirisi olmuyor. Belki büyük bir yerde olsanız, değil mi? Oradaki tempo içinde belki daha faydalı olacaksınız ama onu da kullanamıyoruz. Yani tabii sizi ki, ziraat yani mühendisi yapmışız, bir otobüste kullanıyoruz. Oradaki bilimin size kattıklarını siz insanlara aktaramıyorsunuz. Yani sevimsiz görünüyor, doğru söylüyorsunuz.
Özür dilerim, bir şey söylemek istiyorum. Yani bundan bir ay önce kadar Gümüşhane'de bir iş imkanı doğmuştu. Hatta kendileri yani siyasilerden kendileri bize hayırlı olsun işte evraklarınızı getirin işe başlatacağız diye konuşuldu. Bir iki gün işte biz evraklarımızı hazırladık, bize ayın 15'inden sonra başlanacak denildi. Yani Ocak ayı 15'i için söylenmişti bu söz. Bir iki gün bekleyin dedi, bir iki gün sonra duyduk ki Giresun'da birisi burada işe başlamış. Yani benim burada biraz da üzüldüğüm nokta şu ki zaten memleketimizin imkanları kısıtlı. Yani bize belki 4-5 yılda bir tür bir fırsat düşme imkanı oluyor. Bunu da yani Gümüşhaneli olarak niye bizi değerlendiriyor ya da başka ilden değerlendiriliyor? Yani bizim gidip Gümüşhaneli olarak Giresun'da işe girme şansımız kesinlikle ve kesinlikle yok. Yani siyasi açıdan en azından yok. Ama burada da böyle kısıtlı bir imkan çıkıp da bunu da başka ilden değerlendirmesi de özellikle zorumuza gidiyor yani.
Doğru. İşte yani biz
benim durumda söz konusu.
Doğru. Biz de Türkiye konuşuyor derken işte sizin gibi Fatih Bey insanların hayatlarını öğrenmek istedik. Onlara dokunmak istiyoruz. Bizi belki bir arada tutan eskiden buydu. Hepimizin birbirimizden haberdar olduğu bir dönemlerde yaşıyorduk. Şimdi herkes kendi kabuğuna çekilmiş, kendi hücresindeki hikayeleri biliyor. İşte gittik Gümüşhane'de yüksek öğrenim görmüş bir arkadaşımız, iki çocuk babası, dolmuş şoförlüğü yapıyorum. Onda ayıp yok, hiç beis yok, yapabilir gayet tabii ama yani eğitimde planlarken kaç tane ziraat mühendisi lazım, nerede istihdam edeceğim bu insanları, niçin bu kadar, ben biliyorum gazetecilik okulları da 100 tane oldu. 50 bin tane gazeteci adayı bitiriyor okulları. Yok böyle bir gazetecilik yapılacak bir şey yok. Başka işler de yapıyorlar. Yani her şeyi içinde barındırıyor sizlerin o küçücük hanesinde yaşadıkları. Biz sizi tanıdık. Fatih Tanrıkulu, hem ailenize sevgilerimizi iletiyoruz hem de her şeye gönlünüzce olsun diyoruz.
Atilla Bey, biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Bizim yani gönlümüze tercüman olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle program yaptığınız için.
Sağ olun.
Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.
Sağ olun. İyi akşamlar. Runway 27 right and runway 27 left cleared for takeoff.
How meet us in. Yolcu.
Evet sevgili yolcu, sevgili yolcu eğitim meselelerini de bilir, işte bizi de dinledi oradan. Nasılsın yolcu, hoş geldin.
Ah sorma gerçekten Atilla, böyle bir durum var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle herkese selamlar.
Özlediler seni zaten.
Huzurlu bir akşam dileyelim.
Sağ ol.
Bu tabii kolay bir iş değil. Benim en ilgi duyduğum alanlardan biri olduğu için kendi meşremce bir iki bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şimdi temel olarak bakarsan 1923-2015 yani bu bize diyor ki 5 sene daha devam edip 2023'e gelmeye şurada ne kalmış, 10 sene kalmış, 8'i gitti, 8. 92 yılda değişen Milli Eğitim Bakanı sayısı 76 Atilla. OECD ülkelerine baktığımızda, şimdi sen iş bulamıyoruz diyorsun, ben sana daha acı bir şey söyleyeyim. Ya insanlar iş bulamıyor olabilirler ama OECD ülkelerinde ortalama olarak genç yetişkinlerin yaklaşık %50'si ebeveynleriyle aynı eğitim düzeyine sahip. 37'si ebeveyninden daha eğitimli. Peki bizdeki durum ne? Çok hassas bir konu. Türkiye'deki duruma baktığın zaman acı bir şeyle karşılaşıyoruz. Onun rakamı şöyle. Belki şaşırabilirsiniz ama daha önce söylemiştim ben bunu. Ben bunu çok sevdiğim bir istatistik bu. Türkiye'de anne ve babasından daha fazla eğitim sahibi olan insan sayısı aslına bakacak olursan yani annesi ilkokul, kendisi evet. ortaokul, babası lise, kendisi üniversite gibi. Bu rakama baktığında bu rakam oldukça düşük Atilla. Yaklaşık olarak %30. Aynı düzey ne kadar peki? Anne ilkokul, çocuk ilkokul, evet. anne üniversite, çocuk üniversite. Bu rakam OECD'deki en düşük ülke Slovakya'dır. Bu rakam bizde aşağı çok kaba hesap söyleyeceğim tabii ki. 65 civarında.
Yani ilerleme kaydedilmiyor.
Kaydedilmiyor. Yani dolayısıyla anne baba da bitiyormuş. Anne baba ne okuduysa çocukta da o oluyor.
Ama tersi örnekleri çok konuşuruz. Belki o daha böyle algıda, ya görüyor musun bak işte çobanın çocuğu gitti şuraya geldi, oradan şu oldu falan değil mi?
Atilla şöyle örnek vereyim. Ebeveyn eğer üniversite mezunuysa çocuk fen lisesine gidiyor. %68.
Tabii.
Ebeveyn Anadolu Lisesi mezunuysa, yani üniversiteye gitme anlamında, ebeveyn üniversite mezunuysa %28'i Anadolu Lisesi'ne gidiyor. %15'i Anadolu Meslek Lisesi. Peki ebeveyn ilkokul mezunuysa çocuğun %46'sı çok problemli liselere gidiyor. Fen Lisesi'ne giden %3.
Evet.
Anne baba ortaokul mezunuysa Fen Lisesi'ne giden %3. Lise mezunuysa Fen Lisesi'ne giden %20. Dolayısıyla şimdi bu çok çok belirleyici bir faktör. Yani hani balık baştan kokar deriz ya. OECD'de yine bütün ülkelerde ortalama eğitim süresi 1995 yılında 5 yıl, 2010 yılında 7'ye çıkmış. Yani 15 senede 2 yıl artmış. Atilla, sen diyorsun ki insanlara iş yok. Ben diyorum eğitim durumu da çok geride. Hani sen benden bir adım ileridesin. Ama ben senden bir adım geride diyorum ki eğitim versek ne olacak?
Eğitim versek ne olacak? Evet,
İş yok. Zaten verilen eğitim düzeyi çok zayıf. Ve bunun hepsinin bize söylediği temel mesele şu. İşte bu geri kalmışlık konusu aslında çok ciddi bir şeye yol açıyor. Hmm. Türkiye'de bunun temel yarattığı soruna bakarsan katma değerli hizmet yaratamıyoruz. Hmm. Katma değerli hizmet yaratamadığımız için de sadece şu rakamı söyleyeyim sana. Yani bu bizim nerede olduğumuzu söylüyor. Mesela toplam imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknoloji ihracatının payı bizde 1,8.
Evet.
Dünya ortalaması %18. 10 kat fazla. Hı hı. Hindistan'da 7, Brezilya'da 11, Meksika'da 16, Kore'de 26, Çin 26, Malezya 42. Şimdi sen ihracat için yüksek teknolojiyi nasıl yapacaksın? Çok iyi eğitimde. Ama biz daha bugün tabiri caizse yani bir mühendisimize hem de tarımla ilgili değil mi? Yani Türkiye'nin toprakları şöyle büyüktür, tarım ülkesi Türkiye. Ona iş bulamıyorsak elbette iş var ama denk gelmiyor.
Yolcu? Evet, kesildi galiba. Tekrar arıyor arkadaşlarım. Ben bu arada 2-3 not vardı. Onları da yolcunun anlatımından sonra size aktaracaktım. Çok Gaziantep'te esnafa biber gazı sıkma olayını, videosunu Türkiye çok yakından takip etti. Orada biliyorsunuz sanki bir skeç gibiydi. Yani ne kadar doğru ama görsel malzeme, o amir olan omuzunda işte kendisinin emniyet amiri olduğunu gösteren işareti olan memur arkadaş, yanında bir memur, o gazcı denilen gaz sıkacak olan genç memur, sıkmak istemiyor. Ensesinden tutuyor, öbürü şefin talimatını yerine getir diyor. Şahin Bey de Antep'te, esnaf bir kurada itiraz ediyorlar. Neyse, işte orada o grup amiri polis görevden alındı. CGG bu isminin baş harfleri. Çünkü orada söylenen de şu, valilik infial yarattı bu görüntüler. Toplumda infiale neden oldu bu tavır ve davranışlar deyince. Evet, o küçük notlarımıza devam ediyoruz. Çünkü yolcunun şarjı kesildi bence ve aracı içinde onu bulamıyoruz. Özür dileriz o açıdan. Evet, bunu söyledik. İnfiale neden olan tavır nedeniyle o polis yetkilisi görevden alınmış Antep'te. 2. 28 Şubat soruşturmasında çok ismi geçmişti. Emekli albay Eser Şahan, kendisi Deniz Kuvvetleri'nde istihbarat daire başkanıydı ve orada Batı Çalışma Grubu meselesi nedeniyle sürekli hakkında davalar açıldı, takip ediliyordu ama henüz gelmemişti Türkiye'ye. Orada Romanya'da, Bükreş'te bulunduğu biliniyordu. Eşi Romanyalıydı. O nedenle iki çocuğu da vardı. İşte o maalesef evinde gezinmek için çıkılmış bir bankta kendisi cansız bedenine ulaşılmış. Yanında da kendisine ait tabanca var. Cinayet mi, intihar mı, ne olduğu araştırılıyor. Bunu da ileteyim size. Bir de bugün tabii alkışlanacak bir şey bu, bizim vatandan İlker Akgüngör, bağlantıları da yaparız sık sık. Arkadaşımızın zekice bir haberi manşet oldu, ayıp oldu başlığıyla. Erdoğan Küba'da, biliyorsunuz Küba'daydı dün. Orada Atatürk büstüne de gitti, saygı duruşunda bulundu. İlker de demiş ki ya Türkiye'de de İşte onlar için aynı önemde olan Jose Martin'in bir heykeli vardı, büstü vardı. Orada durum ne diye gideyim bakayım demiş. Hakikaten kırık, dökük, alttan bir tahtayla Jose Martin'in büstü tutulmaya çalışılıyor. Burası neresi? Burası İstanbul'da, Esenler'de, Esenyurt Parkı'nda, Havana Parkı burası. 95'te açılmış. Türkiye yani Atatürk büstünü açan Küba'ya böyle bir jest yapmış o tarihte. 93'te onlar açıyor, 95'te biz, ama işte dediğimiz gibi Esenyurt'ta ki bu park bakımsız bir değnekle duruyor, böyle topallamış gibi görünüyor. İlker de güzel bir fotoğraf çekmiş, bu haberi yapmış, onu da söyleyelim. Bir de yurt dışından bir şey söyleyelim. Buradaki benzetme de çok çarpıcı geldi bana. Çünkü Yunanistan'ın biliyorsunuz o Syriza iktidarı geldi, çok önemli vaatlerde bulundu. Ve dedi ki Troika'nın o dayatmalarına itirazımız var, bu borç ödenemez durumda. İşte Maliye Bakanı Varoufakis görüşmelerde bulundu. Almanya'da da pek çok konuda açıklamalar yapmış. Onunla ilgili bir haber Alman basınında. Diyor ki bize uygulanan diyor CIA'nin işkence metotlarına benziyor. Waterboarding derler buna diyor. Kalbimiz durmadan hemen önce bizi su yüzüne çıkarıyorlar, nefes almamızı sağlıyorlar, sonra tekrar suya sokuyorlar. Ve olay hep böyle devam ediyor. İşte bunu CIA kullanmıştı ve bize bir ülke olarak bize bunu uyguluyorlar. Herkes biliyor ki diyor Yunanistan'ın bu borç yükünü taşıması yeni bir sözleşme yoksa mümkün değil, ödeyemeyiz diyor. Almanya'ya diyor borçların bir kısmının silinmesini rica ettik, bunu bildirdik. Kredi sürelerini uzatmaktan daha iyidir bu diyor ve eleştiriyor yardım programı hazırlamış olan AB komisyonuna, Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troika'ya karşı bu işkence metotlarını da artık bırakın diyor Yunanistan'ın Maliye Bakanı. Evet, bunu da sizlere aktardıktan sonra geldik Cengiz Erdil'in sesli dosyasına. Farklı bir denizcilik müzesi kurmak için bir grup arkadaşıyla yola çıkıyor dalgıç Mustafa Aydemir. Onun anlatımları olacak yayında birazdan. Ben size son dakika ne tür gelişmeler var onlara bir bakacağım, sizlere söyleyeyim. Evet, Meksika'daydı en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Oradan hareket ederken Latin Amerika'dan erken bitirmişti Meksika'yı, hatta neden erken dönüyor diye sosyal medyada yazılar vardı. Sürpriz bir şekilde yerel saatle Türkiye saatiyle 12'de, yerel saatle 04'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentine gidiyor Cumhurbaşkanı. George Bush Uluslararası Havaalanı'nda 3 saat kalıyor, sonra tekrar havalanıyor. Yakıt ihmali olabileceği belirtiliyor. İnternet sitesindeki radar görüntülerini de veriyor siteler. Hürriyet'in sitesinde dikkat çekici bu. Yani resmi açıklama yapılmamış ama buraya uğradığı belirtiliyor. Bu da enteresan bir ayrıntı olsa gerek diye size aktarmış olalım. Bunun dışında TEM'de bir kaza var mı diye bakıyorum. Hayır, Ankara yönü kapandı diye bir ayrıntı var, onu aktarayım size. Evet, otoyolda bir sıkıntı yaşamayın. TEM otoyolunun İstanbul-Ankara istikameti Arifiye mevkiinde keresti yüklü bir tır devrilmiş. Tek şeride düşmüş, oradan bir şişme tabii ta kente kadar gelebilir. Bugün Cuma, İstanbul trafiği de zaten tahmin ettiğiniz gibi çok kötü olacak. Bir de başbakanın cumhurbaşkanı gibi Amerika'da öldürülen 3 Müslümanla ilgili bir sözü var. O da Sivas'tan bu meseleye cumhurbaşkanı söyledi, kendisi de söyledi. Onu söyleyelim, diyor ki 3 şehidimiz var. O şehadetlerin karşısında bütün dünya sustu ama Allah şahit olsun ki eğer susarsak insanlık bize hakkını helal etmesin. Biz bu meseleyi gündemde tutacağız, bunu konuşacağız diyor. Bir de Yunanistan'dan bahsettik. Yunanistan'la ilgili olumlu bir gelişme. Atina borsası %5 yükselmiş. Avrupa bölgesinin 2004 yılında biliyorsunuz büyüme rakamları açıklandı. Geçen yıla göre bütün o beklentilerin üstünde bir büyümeyle 0.9 bir %1'lik bir büyüme olunca Euro bölgesinin Atina borsasına da olumlu yansımış. En azından Syriza için önemli bir gelişme. Evet, Cengiz Erdil'in sesli dosyasında söyledik dalgıç Mustafa Aydemir var. Şimdi sözü Cengiz'e bırakıyorum. Ben sizlere de iyi bir hafta sonu diliyorum. Yine hoşça kalın, esen kalın. Pazartesi günü görüşmek üzere.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Sesli dosya.
Efendim şimdi sizlere dünyanın en büyük amfora koleksiyonunu tanıtacağız. Amfora nedir? Amfora ilk çağlardan beri insanlığın sır küpleridir. Toprak testi ve küp diyebileceğimiz amforalar gemilere yükleniyor, aklınıza ne gelirse taşınıyordu. Bunun koleksiyonunu yapan Mustafa Aydemir'in bir hayali var. İstanbul'da veya başka bir kıyıda, kıyı kentimizde, tabii böyle tarihi bir kent olsa daha önemli olur. Çanakkale, Antalya'da uygun. Bir denizcilik müzesi kurmak istiyorlar bir grup arkadaşıyla Mustafa Bey. Mustafa Bey'in bir çalışmasını da biliyorsunuz, Antalya civarında dalışlar yapmıştı. Bu Antalya'daki dalışlarda Türk tarihine önemli ışık tutacak hem belgeler ortaya çıkardı ve de bir kitap hazırlamıştı. Şimdi Mustafa Aydemir telefon attığında. Sayın Aydemir, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Cengiz Bey.
Efendim tabii sizin bu hem dalıyorsunuz hem de tarihi keşfediyorsunuz. Bunlar önemli.
Evet.
Şimdi bu depo İstanbul'da, biz bunu NTV ve İnsan, Oğuz Aksever'in sunduğu ve İnsan programında görüntüledik. Bu deponun ismi bizde kalsın. Ama ben bu depoyu görünce gerçekten ilk gördüğümde de, haberi hazırlarken de hayran kaldım. Yani böyle amforaları hani lokantaların böyle önünde görürüz deniz kıyılarında falan da insanın pek dikkatini çekmez. Ama bir arada görünce gerçekten bir tarih iddiası içinde olduğumuzu anladım. Şimdi bu amforaları topluyorsunuz. Peki bu amforalar nasıl kayda geçiyor? Mesela biz o depodan devletin haberi var mı?
Tabii ki zaten devletin haberi olmadan böyle bir koleksiyon olamaz. Dediğim gibi, size orada da belirttiğim gibi, bu koleksiyon dünyanın en büyük özel amfora koleksiyonu. Amfora ne demek? Önce onun hakkında da bir bilgi vermek gerekir. Amforanın kelime etimolojisi, amfi karşılıklı anlamı, poros taşınabilir anlamından çıkmıştır. Yani karşılıklı iki kulpu vardır. Bir kişi veya iki kişinin taşıyabileceği şekilde imal edilmiştir. Ve yine sizin de belirttiğiniz gibi antik çağın konteynerlarıdır bunlar. Evet. Yani insanoğlunun o güne kadar eski çağlarda ve antik çağlarda yaratabildiği tek kaptır. Ve bunlar deniz aşırı ticaretin en önemli tanıklarıdır. Bunların içine bal, pekmez, zeytinyağı, şarap ve bunun içine girebilen her şey konmuştur. Balık soslarından incir, üzüm kurusuna kadar konmuştur. Yani amforalar çok önemlidir ve tabii ki hepsi devlete kayıtlıdır. İstanbul Arkeoloji Müzelerine kayıtlıdır.
Peki efendim, şimdi böyle bir koleksiyonda, ilk önce koleksiyondan başladık madem. Koleksiyon içeriğinden söz edelim. Mesela sizde kaç bin yıllık amfora var?
Evet, şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir kere bütün tarihin, eski çağların ve antik çağların bütün amforaları var. Ama şöyle de düşünürsek, Anadolu bir yarımadadır. Eski çağların en büyük uygarlıkları Anadolu yarımadasının etrafında gelişmiştir. Biliyorsunuz uygarlık doğudan yükselmiş, batıya doğru ulaşmıştır. Dolayısıyla eski çağlarda yaşam, Fenike'den tutun, Girit, Minos, Mısır, Anadolu toprakları, adalar coğrafyası, Ege, arkaik klasik Helenistik Roma ve Bizans dönemi amforaların hepsi mevcuttur. Ve bunlar bahsettiğiniz, o gördüğünüz depodadır şu anda.
Peki şimdi depoda duruyor.
Evet.
Ben oraya depo demiyorum. Artık ben
müze,
ben
küçük müze diyelim.
Depo müze diyorum ben. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'nda da böyle bir kenarında bir depo müze yaptılar. Hakikaten güzel bir tanımlama, depo müze.
Evet.
Ama insanların bunu görmesi lazım, bu amforaları. Evet. Tabii başka deniz araçlarını da görmesi lazım.
Evet.
Şimdi siz diyorsunuz ki deniz müzesi için yola çıktık. Ama
evet.
Bodrum'da bir müzemiz var. Bir
evet.
de İstanbul'da donanmaya ait bir müze var. Yeterli değil mi de bir müze kurmaya çalışıyorsunuz?
Şimdi şöyle, bir kere bahsettiğim gibi Anadolu coğrafyası çok önemlidir. Bütün bu eski çağları yaşamış yeryüzündeki tek coğrafyadır. Dolayısıyla bizim de kıyılarımızda bir hayli kentimiz ve kasabamız, beldemiz mevcuttur. Böylesi tarihi bir mekanda, coğrafyada, lokalde bulunan bir ülkenin iki değil 102 tane deniz müzesine sahip olması gerekir. Kaldı ki Bodrum'daki tematik bir sualtı müzesidir. Beşiktaş'taki de bir askeri müzedir. Yani dünyanın anladığı anlamda bir denizcilik müzesi değildir. Maritim müzesi değildir. Bizim amacımız amforalar rehberliğinde izleyiciyi, oraya geleni eski çağlardan buhar çağı sonuna kadar bir periyotta bilgilendirmek, kendi topraklarının, kendi sularının tarihini hem o ülke insanına hem de dünya insanına anlatabilmektir. Bunun için yola çıktık ve elbette bu müzede sadece amforalar olmayacak, o dönemi tamamlayan O dönemin, her dönemin gemi maketleri olacak, büyük boy haritaları olacak, cam eşyalarından tutun da günlük kullanım giysilerine kadar bu amforaların içerisinde ne taşınmışsa ve bu amforalar hangi coğrafyadan hangi coğrafyaya ne taşımışsa deniz ticaret yollarına varana kadar, o günün önemli olayları, önemli kişilerine varana kadar o müzede anlatılacaktır.
Peki şimdi yola çıktık dediniz. Yola çıktığınız arkadaşlarınızdan bahseder misiniz biraz? Kimler var sizinle beraber yürüyen?
Bunlar bir kere Türkiye'nin çok önemli sualtı tarih araştırmacıları benim gibi. Türkiye'nin çok önemli tarihi eser koleksiyoncuları yine benim gibi. Bunlar aynı amaç etrafında birleştiler. Tamamlayıcı eserlerle, tamamlayıcı envanterlerle katılacaklar. Bir kısmı da bilgileriyle katılacaklar. Bunların içinde müze kuran insanlar var, müze sahip olan insanlar var. Ülkenin en iyi uzmanları var. Dolayısıyla yani envanterler var, insanlar var, projeler var, hayalimiz var. Böyle somut bilgiler, belgeler, envanterler var. Yani iş bir tek helva yapmaya kalıyor. İnşallah bu helvada, yani bu müzede olacak ve insanla ulaşacak.
Peki İstanbul'da Rumeli Feneri Kalesi'ni tespit etmiştiniz.
Harikulade bir yer.
Evet. Onu biraz açalım. O proje ne durumda? Ne dediler size orasını önerdiğiniz zaman?
Orası 50 dönümlük bir yer. 50 bin metrekarelik bir alandır. İçindeki kale de 276 yıllık bir kaledir. Ve bugün metruk durumdadır. Kalenin kapsamı da 2,5 dönümdür. Biz müze şeylerini burada yapacağız. Ve diğer o geri kalan alanı da rekreasyon alanı olarak, arkeolojik açık park alanı olarak değerlendireceğiz. Buraya gelen insanlar çoluğuyla çocuğuyla hem bilgilenecek hem güzel bir gün geçirecek. Ve müze onları geliştirecektir. Kendi denizcilik kültürlerini öğrenecektir. Cengiz Bey, bir de şunu söylemek isterim. Biz bu koleksiyonerler olarak kendimizi asla ve kata bu koleksiyonların sahibi olarak görmeyiz. Bizler bunların geçici bekçileriyiz. Geçici koruyucularıyız. Bunlar insanlığa aittir. Tüm bu envanterler. Zaten bu müze projesiyle bizim de amacımız bunları tüm insanlığa sunmaktır. İnşallah da olacaktır.
Peki Rumeli Feneri olur gibi mi? Olmazsa nereleri düşünüyorsunuz?
Türkiye'nin kıyılarında Rumeli Feneri Kalesi'ne benzeyen birçok kaleler var. Evet. Birçok açık araziler var. Devletin şu anda kullanmadığı atıl durumda büyük binalar var. Ve bunlar hakikaten şu anda metruk durumda. Bunların kullanılması için erk gerekir. Yani siyasi erk gerekir. Keşke siyasi erkimiz bunun bilincinde olabilse, Deniz Müzesi'nin bizim gençlerimize neler kazandırabileceğini bir fark edebilse. Çünkü bir deniz müzesi insanlara öncelikle deniz kültürünü anlatır. Deniz kültürü denizleri sevmeyi gerektirir. Denizlerin farkındalığını gerektirir. Denizlerin farkında olmayan bir millet asla büyük devlet olamaz. Mesela eski çağlarda Portekizler olsun, İspanyollar olsun, Cenevizler olsun, çok da eski çağlarda Fenikeliler olsun, bizler 16. yüzyılda Barbaros olsun denizin farkındaydılar. Biliyorsunuz Rusya'da Büyük Petro denizin farkına vardı. Büyük deniz gücüne sahip olmayan ülkelerin dünya ülkesi, dünyaya hakim olamayacağını anladı. Petersburg'u kurdu. Kırım'da, Sivastopol'da büyük tersaneler inşa etti ve Rusya'yı büyük devlet haline getirdiler. Yani hem denizi kullanmak, denizciliği bilmek, gemiciliği bilmek, deniz aşırı ticareti bilmek ve denizin hem altını hem üstünü tanıyarak bunu kullanma kültürünü oluşturan yegane yerler deniz müzeleridir. Biz ancak çocuklarımıza bunu burada anlatabiliriz. Bunun için önemlidir deniz müzeleri.
Peki şimdi bu kuruluş çalışmalarına gelirsek, yani şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Maliyetten dolayı bir endişe mi var acaba?
Hayır, maliyetten dolayı bir endişe yok. Bizim iddiamız dünyanın en iddialı deniz müzesini dünyanın en ucuz bedeline mal etmek. Ben o gün de söyledim, 5-10 milyon TL'ye dünyanın en iddialı deniz müzesini kuracağımızı söylüyoruz. Bunu söylerken de elimizdeki koleksiyonlara ve envanterlere güveniyoruz. Bunların zenginliğine güveniyoruz. Bu ekibin uzmanlığına güveniyoruz ve onların yüreklerine güveniyoruz. Yani burada asıl olan, birinci olan bu işten para kazanma şekli değil. Bu ülkeye böylesi bir deniz müzesi kazandırmaktır. Tek sıkıntımız, başta da söylediğim gibi, yukarıdaki erk sahibi siyasi kişilerin bunu hala fark edememesi. Biz bunca yıldır bunları söylüyoruz. Diyoruz ki bu kadar envanter var, müthiş bir koleksiyon var. Ama burada da atıl duran mezbelelik, tiner yuvası, kalelerimiz var. hem bu kalelerimiz tekrar eski günlerine dönsün, çünkü bunlar restore edilecek, restitüsyon projeleri yapılacak, hem de ülkemiz bir deniz müzesi kazanacak, bir çekim merkezi oluşturacak. Bunu sadece bizim için değil, tüm dünya insanları için de düşünüyoruz. Kaldı ki bu tür yatırımlar kendisini hemen en kısa sürede, yatırılan tüm parayı bir yılda finanse eden yatırımlardır. Ondan sonrası zaten tüm ülkenin malıdır, tüm dünyanın malıdır.
Evet. Dünyanın en büyük amfora koleksiyonuna sahip Mustafa Aydemir, dalgıç tarih araştırmacısı Mustafa Aydemir, bir deniz müzesi kurmak için kollarını sıvadı. Bir grup arkadaşıyla yola çıktı. İnşallah kurar diyoruz biz de. Çok teşekkürler Mustafa Aydemir.
Ben teşekkür ederim. Böyle çok önemli bir konuya zaman ayırdığınız için ben size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.